Ayrım 2. Ernesto Che Guevara, Bolivya Günlüğü. Sayfa 10. Zorunlu bir gidiş. Fidel Castro. Tüm geleli yaşamım boyunca günlük gözlemlerini kişisel bir güne dikkatli bir biçimde not almak Che'nin alışkanlığıydı. Nemli ormanların ortasında, sert ve engebeli yollardaki uzun yürüyüşlerden sonra sırt çantalarının, silahlarının, cephanelerinin ağırlığı altına ezilen adamlar, oksijencik molalarda dinlenirken, yedi yorucu bir günün sonunda kamp kurmak için emir aldıklarında Che'yi, Küvalar başından beri onu sevecenlikle böyle çağırıyorlardı. Küçük bir cep defteri çıkarmış, doktorlara özgü okunaksız yazısıyla izlenimlerini yazarken görürlerdi. Bu notlardan kurtarabildikleri daha sonra tümüyle devrimci, eğitici ve insancı satırlarla dolup, Küba'daki devrimci savaşın tarihini kusursuz bir anlatımla dile getiren, insan sevgisi yoğrulmuş yazılarına ona yardımcı oldu. Gün ve gün yaşanan temel gelişmeleri not almadaki değişmez alışkanlığı sayesinde, hayatının son günleri olan Bolivya'daki o kahramanca aylarla ilişkin detaylı ve tümüyle doğru eşsiz bilgilere erişim olanağını bulabiliyoruz. Bu notlar aslında yayınlanmak için kaleme alınmamıştı. Onun mevcut durumun, olayların ve insanların gelişimini değerlendirirken veri olarak kullandığı söz konusu notlar aynı zamanda yine ona övgü titiz bir gözlemci, tahlilci ve çoğu kez de ince bir mizahın biçimlendirdiği bir düşünce tarzının ifadesine kaynaklık etmekteydi. Sade bir anlatımla tutulan bu notlar başından sonuna dek bütünsel bir içerik içermekteydi. Bu notların gerisinde bir liderliğinin ağır yükümlülükleri altında bedensel gücün insanüstü bir çabayla ve kahramanca harcanışının ardından gelen enden dinlenme anlarında maddi açıdan inanılmaz derecede zor koşullarda yürütülen bir mücadelenin başlangıç aşamasında onun demirden iradesini ve çalışkanlığını bir kez daha kanıtlayan şartlar yazıldığı unutulmamalıdır. Bugünlükte anlatılan olaylar ayrıntılı bir biçimde tahlil edildiğinde devrimci bir gerilla örgütünün gelişimine özgü kaçınılmaz yanlışlar, eleştiriler ve suçlamalar göze çarpar. Özellikle son derece olumsuz maddi koşullar içinde ve sayıca çok üstün bir düşmanla karşı karşıya bulunan gerilla ordusu, özellikle de henüz çekirdek evresindeyken bu tür eleştiriler sürekli vurgulanmalıdır. Zira en küçük bir safsaklama, en önemsiz görünen bir yanlış dahi felakete yol açabilir. Bu evrede lider, eldekinden daha fazlasını istemek zorundadır. Aynı zamanda her olaydan, her olgudan, bunlar anlamsız görünse bile savaşçılarını ve yeni gerilla birliklerinin gelecekteki kadrolarını eğitmek için yararlanmasını bilmelidir. Gerillanın oluşum süreci insanların bilinçlerine ve onurlarına yapılan sürekli bir çağrıdır. Devrimcilerin en diğer yanlarına seslenmeyi çok iyi bilirdi. Che tarafından birçok kez uyarılan Marcos, gerilla ordusuna onursuzca kovulacağını duyduğunda şöyle cevap vermişti. Beni kurşuna dizin daha iyi. Sonra da hayatını kahramanca feda etti. Önceleri güvendiği, daha sonraları şu ya da bu nedenle kınamak zorunda kaldığı adamların tümü de aynı biçimde davrandılar. Lider olarak son derece kardeşçe ve insanca davranmasına karşın gerekli durumlarda sertleşmeyi ve talepkar olmayı da çok iyi bilirdi Che. Ne var ki özellikle ve herkesten çok kendine karşı böyleydi. Che'nin disiplini gerilla bilincine ve bizzat kendisinin oluşturduğu güçlü örneğe dayanırdı. Günlükte Debray'dan çokça söz edilmektedir. Notlarda Che'nin gerçekte geride saflarına kalmasını istediği halde Avrupa'da görevlendirilen bu devrimci yazarın tutuklanıp hapsedilmesinden Che'nin duyduğu büyük endişe sezilebiliyor. Che bu durumdan rahatsızdır ve bazı durumlarda kendi tavrının doğruluğundan şüphe eder. Che Debray'ın yaşadığı tehlikeli serüveni, onu tutuklayıp işkence edenlerin karşısında gösterdiği cesur ve kararlı duruşu öğrenme imkanına sahip olamadı. Öte yandan Che, Debray'ın yargılanma sürecinin politik önemini vurgulamış ve 3 Ekim'de öldürülüşünün 6 gün önce son derece acı ve sinir bozucu olayların ortasında şu notu düşmüştü. Debray'ın provokatör bir öğrenci karşısına yaptığı cesur konuşmayı dinledik. Onun yazar ilişkinin son notu bu olmuştu. Günlükte Küba devriminden ve devrimin gerilla hareketiyle ilişkisinden sıkça söz edildiği için bu günlüğün tarafımızdan yayınlanmasını kimileri Yankee emperyalistlerinin ve bunların müttefiki olan Latin Amerika oligarşilerin eline Küba'ya karşı abluka, tecrit ve saldırı planlarını takviye etmelerinde kanıtlar sunduğumuz, onları kışkırttığımız şekilde yorumlayabilirler. Olayları böyle değerlendirenlere ya Yankee emperyalizminin dünyanın neresinde olursa olsun cinayetlerini sürdürmek için hiçbir bahaneye gerek görmediğini, zira ülkemize yayınlanan ilk devrimci yasayla birlikte Küba devrimini ezme çabalarına başlamış olduğunu anımsatmak yerinde olur. Bunun açık ve bilindik nedeni de emperyalizmin dünya gericiliğinin jandarması, karşı devrim sistematik kışkırtıcısı ve yeryüzüne varlığını sürdüren en gerici ve en insan dışı toplumsal yapının savunucusu olmasıdır. Devrimci harekette dayanışma bir gerekçe olarak değerlendirilebilir ama asla bir Yankee saldırılarının nedeni olamayacaktır. Bu bahaneyi yaratmamak adına uluslararası dayanışmaya yatsımak, çağımızdaki toplumsal devrimlerin enternasyonist kimliğine bütünüyle yabancı, gülünç bir devre koşu siyasetidir. Devrimci harekette dayanışmadan kaçınmanın anlamı, Yanke emperyalizminin eline koz vermemek değil, gerçekte emperyalizme ve onun dünya egemenliği ve dünyayı göreleştirme siyasetiyle dayanışma içinde bulmak demektir. Emperyalizmin ve sömürgeciliğinin yüzyıllar boyunca egemenlik altına alıp sömürdüğü bütün ülkeler gibi ekonomisi az gelişmiş küçük bir ülke Küba. Birleşik Amerika kıyılarının uzaklığı yalnızca 90 mil ve egemenlik alanı içinde bir Yankı deniz üssü bulunmakta. Küba, toplumsal ve ekonomik gelişiminde sayısız engelle karşı karşıya. Devrimin zaferinden bu yana ülkemiz birçok tehlikeye maruz kaldı. Fakat devrimci çizgimizin beraberinde getireceği güçlükler bizi sarsmayacak, emperyalizm bize boyun eğdiremeyecektir. Devrimci açıdan bakıldığında Che'nin Bolivya günlüğünün yayınlanması konusunda başka seçenek yoktur. Günlük, Barrientos'un eline geçmiş, o da birer kopyasını derhal CIA'ye, Pentagon'a ve ABD hükümetine iletmiştir. CIA yakın gazeteciler bu belgeyi daha Bolivya'dayken ele geçirmişler ve şimdilik yayınlanmamak üzere anlaşarak fotokopisini çıkarmışlardır. Barrientos hükümeti ve yüksek askeri şeflerinin bugün yayınlanmasını istememeleri için yeterli nedenleri vardı. Çünkü günlük, ordularının aşırı güçsüzlüğünü ve birkaç haftalık bir savaşta 200'den fazla silah ellerinden alan kararlı gerillacılardan oluşmuş bir grubun kendilerinin yenilgiye uğrattığını açığa vurmaktaydı. Ayrıca Che, Barrientos rejiminin öylesine gerçekçi uygun sözlerle anlatır ki artık bunu tarihten silip atmak olanaksızdır. Öte yandan emperyalizmin de kendine göre nedenleri vardı. Che ve ortaya koyduğu olağanüstü örnek her geçen gün güçleniyor, düşünceleri, fotoğrafı, adı, ezilen ve sömürülenler arasındaki haksızlığa karşı mücadele bayraklaşıyor, öğrenciler ve aydınlar arasında giderek büyüyen bir hayranlık uyandırıyor. Fiyiç Amerika'da bile zenci hareketiyle sayıları her geçen gün biraz daha artan ilerici öğrenciler Che'yi benimsiyor, yurttaş hakları için ve Vietnam'ın işgaline karşı yapılan mücadeleci gösterilerde Che bayrakları simge olarak dalgalanıyor. Bir kişinin, bir adın, bir ördeğin bu kadar kısa bir zamanda evrenselleşmesine ve böylesine güçlü bir tutkuyla onurlandırılmasına tarihte pek ender rastlanır ya da hiç rastlanmaz. Bunun nedeni Che'nin bugünün, giderek de yarının dünyasını belirleyen enternasyonist düşünceyi en katıksız ve en özverili biçimde temsil etmesidir. Devrimci mücadelenin evrensel simgesi durumuna gelen bu özgün kişilik, geçmişte sömürgeci güçler tarafından ezilen, bugünse Yankı emperyalizmi tarafından sömürülerek son derece büyük bir yoksulluk ve az geçmiş için içinde tutulan kıtamızdan başlayarak emperyalizmin ve sömürgeciliğin metropollerine varıncaya kadar giderek daha öne çıkıyor. Emperyalist Yankiler bu örnek figürün gücünden ve onu yaygınlaştırılabilecek her şeyden korkuyorlar. Günlüğün asıl değeri olağanüstü bir kişiliğin canlı anlatımına dayanmasından kaynaklanıyor. Günlük, ateşin ve gerilimin içinde kaleme alınan bir gerilla, dergi halkları köleleştiren ve onların paralı askerlerinin karşısında Latin Amerika insanının çaresiz olmadığının dinamit kadar tehlikeli, gerçek bir kanıtıdır. Günün şimdiye kadar yayınlanmamasının nedeni budur. Kendilerine Marksist, Komünist ve benzeri adlar yakıştırmalarına karşın şeyi yanılgı içinde bulan bir serüvenci, en olumlu değerlendirme ile ölümüyle Güney Amerika'daki silahlı mücadelenin sonlanacağını bir idealist olarak damgalamaktan çekinmeyen sözde devrimciler, oportunistler ve her türlü şarlatanlar da günlüğün yayınlanmamasından yanalar. Bu düşüncenin en büyük savunucusu Che bile gerilla savaşında öldürüldüğüne ve başlattığı hareket Bolivya'yı kurtaramadığına göre bu onun ne kadar yanıldığını gösterir diye haykırıyorlar. Bu sefillerin kim bilir kaç tanesi görüş ve tavırlarının emperyalizm ve en gerici oligarşilerle uyum içinde olmasından yüzleri kızarmadan Che'nin ölümüne sevindiler. Başka bir çizgiyi hayata geçirmekte bütünüyle yetersiz olduklarından daha sonra göreceği üzere gerçekte geride birliklerini yıkmak, devrimci çalışmaları yavaşlatmak ve kendi gülünç ve utanç verici politik görüşlerini örtülü biçimde yaygınlaştırmak üzere tayin edici silahlı mücadeleye katılıp gerillacılık oynamaktan çekinmeyen bu kişiler kendilerini ya da hain yöneticileri bu yolda haklı çıkarmaya çabalıyorlar. Bir de savaşmak istemeyenler, hiçbir zaman halk ve onun kurtuluşu için savaşmayacak olanlar, devrimci düşünceleri kitleler arasından içerikten yoksun, anlamsız, dogmatik afyon haline sokarak karikatürleştirenler de var. Onlar halkın mücadele örgütlerini kıtanın sömürülen halklarının gerçek çıkarlarından çok uzak bir politikayla iç ve dış sömürgecilerinin uzlaşma araçlarına dönüştürmeye çalışıyorlar. Che, gerilla süreci içinde ölümünü doğal ve olası görüyor, özellikle son yazılarında bunun Latin Amerika'daki devrimin kaçınılmaz ilerleyişini durduramayacağını işaret etme uğraşını veriyordu. Tricontantina ile gönderdiği mesajında şu düşünceyi ileri sürmüştü. Tüm eylemimiz emperyalizme karşı bir savaş narasıdır. Hiçbir durumda ölümümüzü şaşırtmaz. Sloganlarımız kulaktan kulağa yayılacaksa, silahlarımızı kavramak için başka yerler uzanacaksa, başka insanlar midralyoz sesleri ve yeni savaş naraları arasında cenazelerimizi ağa takacaksa, ölüm hoş geldi, sefa geldi. Che hayatını hiçe sayarak kendini devrimin bir neferi olarak görüyordu. Bolivya'da sürdürdüğü mücadelenin son bulmasıyla onun düşüncelerinin başarısızlığa uğradığını savunanlar, aynı indirgemecilikle eserlerini sonuçlandıramamış ve çabalarının ürününü görememiş olan Marksizmin kurucularıyla birlikte bütün büyük devrimciler düşünür ve öncelerin düşüncelerini reddedebilirler. Küba'da ne Jose Marti ne Antonio Maceo'nun çatışma sırasında ölmeleri, ki bunun Kurtuluş Savaşı sonuna yaklaşırken Yankee istilasının mücadele kesini uğratması izlemiştir. Ne de sosyalist devrimin emperyalist ajanlar tarafından katledilen Julio Antonio Mella gibi parlak savunucularının ölümü, 100 yıl önce başlayan sürecin zafere ulaşmasını önleyebilmiştir. Artık hiç kimse Kübalı devrimcileri her zaman esinlendirilmiş olan bu öncülerin davalarının derin haklılığından, mücadele tarzından ve temel düşüncelerinin geçerliliğinden kuşku duyamaz. Che'nin günlüğünde onun da notlarında belirttiği gibi başarıya ulaşma ihtimalinin ne kadar gerçek, gerilla savaşın hızlandırıcı gücünün ne kadar olağanüstü etkin olduğu görülebilir. Bolivya'daki rejimin çökme tehlikesi ve güçsüzlük belirtileri gösterdiği bir esnada Che şöyle yazıyordu. Yönetim hızla çözülmekte. Şu anda 100 adamımızın daha olmaması ne kadar acı. Che, Küba deneyiminden küçük gerilla grubumuzun kaç kez yok olmanın eşiğinden döndüğünü biliyordu. Yalnızca rastlantılar ve savaşın önceden saptanamayan yön değiştirmeleri nedeniyle olasıydı bu. Ama bu durum, çizgimizin yanlış olduğunu düşünmek ve devrimi kesin uğratmak amacıyla haklara çaresizlik duygusu aşılamak için birilerine gerekçe olabilir miydi? Tarihte çoğu kez devrimci gelişmelerden önce bu gelişme ters hareketler görülür. Küba'da, Küba halkının silahlı mücadelesinin kesin zaferi Monca deneyiminin 6 yıl sonra neden gerçekleşmedi? Santiago de Küba'daki Moncada kışlasına saldırı tarihi olan 26 Temmuz 1953 ile Granma çıkartmasının gerçekleştirildiği 2 Aralık 1956 günü arasında geçen dönem zarfınca pek çokları Küba'da iyi silahlandırılmış modern bir orduya karşı devrimci savaşın başarısını olanaklı görmüyordu. Bir avuç savaşçının eylemleri tümüyle yanılgı içinde bulunan idealistlerin ve hayalcilerin düşü olarak küçümsenmekteydi. 5 Aralık 1956'da deneyimsiz gerilla birliğinin uğradığı ağır yenilgi sonunda darmadağın olması bu kötümsel kehanetleri tümüne doğrulan nitelikteydi. Ne var ki yalnızca 25 ay sonra söz konusu birlikten geride kalanlar aynı orduyu yok etmek için gerekli güce ve deneyime erişmişlerdi. Her zaman ve her yerde savaşmamak için yığınla bahane olacaktır. Ama özgürlüğe asla kavuşamamanın tek yolu da budur zaten. Che düşüncelerinin gerçekleştiğini göremedi. Ama düşüncelerini dökülen kanıyla pekiştirdi. Onu eleştiren, sözüm ona devrimcilerse korkakça politikaları, sürgün eylemsizlikleri içinde budalalıklarının nasıl açığa çıkmakta olduğunun şaşkınlığını yaşamaya mahkumdurlar. Günlükte görüleceği gibi, Latin Amerika'da her geçen gün daha da tipikleşen devrimci örneklerinden biri olan Bolivya Komünist Partisi'nin sekreterliğini yürüten Mario Monge'nin Che karşısında Bolivya'daki hareketin politik ve askeri yönetimi konusunda hak iddia etmesi dikkate değerdir. Bu nedenle partici görevini bırakmaya hazır olduğunu bile söylemiştir. Demek ki bulunduğu mevki onu böyle bir ayrıcalık istemesine yetiyordu. Mario Monge'nin gerilla konusunda elbette ki hiçbir deneyimi yoktu. Hiçbir çarpışmaya katılmamıştı. Öte yandan ben komünistim dediği halde Latin Amerika'daki ilk Kurtuluş Savaşı öncülerinin aşmış olduğu kaba ve maddi şovenizmden kopmakta bile yükümlü saymamaktaydı kendisini. Bu kıtada anti-emperyalist savaşın yönetimini böyle kavrayan bu komünist şefler, fetih döneminde Avrupalı sömürgeciler tarafından tutsak edilen yerli kabilelerin enternasyonalist düzeyine bile ulaşamamışlardır. Bolivya tarihi başkenti Sucre, her ikisi de Venezuela'ya olan ilk kurtarıcılarını aldılar adlarını. Simon Bolivar ile Antonio C. de Sucre'den. Bir ülkenin halkının nihai kurtuluşu için ötekilerle karşı sorumluluğu davası var. Dar, yapay ve hiç de adil olmayan sınırları aşan gerçek bir devrimci, dev politik, örgütsel ve askeri yeteneklerini ortaya koyarken, bu ülkenin Komünist Partisi'nin lideri ise utanç verici, gülünç ve haksız talepleri geçerli kılmaya çalışmaktan başka bir şey yapmıyor. Bolivya, denize açılma şansı için acımasız bir ablukaya karşı karşıya kalmak istemiyorsa, komşuların devrimci zaferlerine herhangi bir ülkeden daha çok ihtiyaç duyar. Son derece büyük saygınlığı, deneyim ve yeteneğiyle Che bu gelişimi hızlandırabilecek tek adamdı. Che, Bolivya Komünist Partisi'ndeki bölünmeden önce yönetici ve militanlarla ilişki kurarak Güney Amerika'daki devrimci hareket için yardım istemişti. Bu militanlardan bazıları partilerin onayıyla birkaç yıl onunla birlikte çeşitli görevlerde çalışmış kişilerdi. Söz konusu partide yaşanan bölünme sırasında kritik bir durum ortaya çıktı. Çünkü her iki grupta da kendisiyle birlikte çalışan partiler vardı. Fakat Che, Bolivya'daki mücadele ayrı bir hareket olarak bakmıyor, onu kısa sürede Güney Amerika'nın öteki ülkelerine yayılacak devrimci kurtuluş hareketinin bir parçası olarak değerlendiriyordu. Emperyalizmin boyunduruğu altındaki Bolivya ve diğer Latin Amerika ülkeleri, halklarının kurtuluş için mücadele etmek isteyen herkesin katılabileceği, sekter bir ruhtan uzak bir hareket örgütlemeyi planlıyordu. Ne var ki yerinde üssün hazırlık evresi, önemli ölçüde bölünme sırasında Monje'nin grubun başında kalmış değerli ve alçak gönüllü kişilerin yardımına bağlıydı. Che, bu kişilere saygısından ötürü Monje'ye kesinlikle sempati duymamasına karşın onu birleşmeye davet etmişti. Daha sonra maden işçilerinin lideri ve politikacı Moises Guevara ile de görüştü. Moises Guevara, yeni bir örgütün oluşumuna katılmak için partiyle bağlarını koparmış, daha sonra ise Oscar Zamora ile anlaşmazlığa düştüğünden bu yeni örgütten de ayrılmıştı. Bir başka Bonya olan Oscar Zamora, Che'ye Bolivya'da silahlı gerilla mücadelesinin örgütlenmesi için çalışacağına söz vermiş, daha sonra ise bütün yükümlülüklerini yadsıyarak eylem anı geldiğinde korkakça kenara çekilmişti. Che'nin ölümünden sonra ise Marksizm, Leninizm adına onu en sert eleştirenlerden biri olmuştu. Moise Guevara, Che'nin Bolivya'ya gelmeden önceki önerisine uyarak duraksamaksızın ona katıldı. Che'yi destekledi ve devrimci dava uğruna hayatını kahramanca feda etti. O ana dek Moise'nin örgütünde kalmış olup daha sonraları değerli ve cesur savaşçılar olduklarını kanıtlayan Inti ve Cocoperedo'nun önderliğindeki Bolivya gerillaları da aynı biçimde davrandılar. Monye'den ayrılıp Che'ye bütün güçleriyle omuz verdiler. Ne var ki Monye bu sonuçtan hoşnut değildi. Gerillaya katılmak isteyen, savaşmaya hazır, iyi eğitilmiş komünistleri yapfazda tutarak hareketi sabote etmekteydi. Bu olaylar yetersiz manevracı ve düzenbaz yöneticiler tarafından büyümesi engellenen savaş için gerekli bütün yeteneklere sahip insanların devrimci saflarda var olduğunu gösteriyordu. Che kişisel açıdan mevki, rütbe ya da şöhrete ilgilenmeyen bir insandı. Fakat kıtadaki hemen tüm ülkelerin ekonomik, politik ve toplumsal durumu göz önüne alındığında, Latin Amerika halklarının kurtuluş için temel eylem biçimi olan devrimci gerilla savaşında siyasi ve askeri komutanın tek bir elde toplanması ve mücadelenin kentlerdeki konforlu ve bürokratik eczanelerden değil, gerilla tarafından yönetilmesi gerektiğini yürekten inanmaktaydı. Bu konuda ödün vermeyi, gelişerek Güney Amerika'da yaygın bir mücadeleyi başlatılacak olan bir gerilla birliği çekirdeğinin yönetimini kısır fikirli, şovenist, görüşlü, deneyimsiz bir şaşkına bırakmayı kabul etmiyordu. Che, çeşitli Latin Amerika ülkelerindeki devrimci unsurlara bulaşan bu şovenizme, bu gülünç, steril ve gerici düşüncelere karşı mücadele edilmesinin zorunluluğunu vurguluyordu. Tricontinental'a gönderdiği mesajda, gerçek proleter enteryonizmini yaratacak olan uğruna dövüştüğümüz bayrak, insanlığın kurtuluş davası olmalı. O denende, yalnızca bugün silahlı mücadeleyi sahne olan ülkelerden söz edersek, Vietnam, Venezuela, Guatemala, Laos, yine Bolivya'daki mücadele uğruna ölmek, bir Amerikalı, Asyalı, Afrikalı hatta bir Avrupalı için bile aynı biçimde onurlu ve arzu edilirdir. İnsanın topraklarında doğmadığı bir ülkenin, kurtuluş için akıttığı her damla kan, orada hayatta kalan her kişinin daha sonra kendi ülkesine vereceği kurtuluş mücadelesi için bir deneyimdir. Bir halkın kurtuluşu, bir başka halkın kurtuluş mücadelesinin yoluna kazanılmış bir aşamadır, diyordu. Che, gerilla birliklerinde farklı Latin Amerika ülkelerinden savaşlar olması gerektiğine de inanmaktaydı. Bolivya'da gerilla savaşı, eğitimlerinin çarpışmalarda geçirecek devrimciler için bir okul olmalıydı. Bu görevde kendisine yardımcı olacak Bolivyalılarla birlikte yetenekleri, cesaret ve fedakarlıklarından emin olduğu hemen hepsi Küba Devrimci Savaşı'ndan Sierra Maestra'da arkadaşı olan deneyim sahibi küçük bir gerilla grubunun yanında olmasını istiyordu. Bu insanlardan hiçbiri onun isteğini geri çevirmedi, onu terk etmedi ve teslim olmadı. Che, Bolivya'daki mücadelesini sözcüğün tam anlamıyla kendisine özgü üstünlük, soğukkanlılıkla örnek bir tutum içinde sürdürdü. Onu üstlendiği görevin öneminin bilincinde olarak her zaman kusursuz bir sorumluluk duygusuyla davrandığı söylenebilir. Günlüğüne de not ettiği gibi savaşların dikkatsizce davrandığı her durumda onları anında uyarır ve eğitirdi. Olumsuz etkenler kendisine karşı inanılmaz biçimde birleşmişti. Gerilla'nın İşlerinden bir kısmı hasta ya da iyileşme devresinde olan son derece değerli kişilerden oluşan bir konunun birkaç günlük diye düşünülmüştü. Ayrılmasından sonra oldukça engebeli bir arazide birbirlerini yitirmeleri sonucu ortaya çıkan kopukluk aylarca sürmüş ve Che'nin kuvvetleri arama yapmakla uğraşmıştı. Bu sırada Che ağır astım krizleri geçiriyordu. Aslında hastalığını basit ilaçlarla kolayca kontrol altında tutabiliyordu. Ama ilaç yokluğu hastalığı korkunç bir düşman haline getirmişti. İlerisini düşünerek gerilebildiği için binbir güçle sağladığı ilaçlar düşman tarafından bulunup ele geçirildiğinde çektiği ıstırap çok ciddi bir soruna dönüşmüştü. Durum, Ağustos sonunda bağlantıyı kaybettiği gerile birliklerinin yok edilmesiyle birlikte daha sonraki olayların gelişiminin de büyük ölçüde tayin edici oldu. Ancak Çelik'in iradesi de fiziksel acıların yendi, hareket yeteneği ya da mücadele azmi bir an bile tükenmedi. Bolivya köylüleriyle pek çok yeri ilişki kurmuştu. Onların zihniyetine yabancı olmadığı için bu köylülerin olağanüstü kuşkucu ve dikkatli karakteri şeyi şaşırtmadı. Daha önce başka vesilelerle onlarla ilişkisi olduğundan, davasını kazanmak için uzun, zor ve sabırlı bir çalışma gerektiğini biliyor, fakat zamanla onları mücadeleye kazanacağından kuşku duymuyordu. Olayların gelişimi dikkatçe izlenirse Eylül'de, ölümünden birkaç hafta önce, adamların sayısı çok azaldığında bile gerillanın gelişme yeteneğini hala koruduğunu, Intifego Cooperado kardeşler gibi bazı Bolivya kadrolarının önder olarak sivrildikleri görülür. La Higuera'da kurulan pusu, 26 Eylül 1967, onları çaresiz bir duruma düşürmüştü. Ordunun, Che'nin yönettiği birliğe karşı tek başına hareketi buydu. Bugünlükte yer almayan ama gündüz vakti politik olduğu bilinen daha geçmiş bir bölgeye geçerlerken hayatta kalan gerillaların verdiği bir bilgidir. Geride birliğin öncüleri yok edilmiş, ötekiler arasında da bazıları yaralanmıştı. Günlerce izledikleri bir rotada gündüz vakti ilerlemek kuşkusuz tehlikeliydi. Çünkü ilk kez geçtikleri bir bölgenin halkıyla kaçınılmaz olarak sık sık karşılaşmak zorunda kalıyorlardı. Ordunun onları herhangi bir noktada ele geçireceği kesindi. Ama bu durumun tümüyle birinci olan Che, fiziksel bakımdan çok kötü durumda bulunan doktora yardım etmek için tehlikeyi göze almaya karar vermişti. Suya düşmeden bir gün önce şöyle yazıyordu: "Puyo'ya vardık ama orada bizi önceki gün görmüş insanlar var. Fısıltı gazetesi burada olduğumuzu bildirmiş olmalı. Katırlarla yolculuk etmek giderek tehlikeli bir hal alıyor. Fakat ben çok zayıf düştüğü için doktorun olanaklar elverdiğince rahat yol alması için çalışıyorum." Bir gün sonrası şunları yazıyordu: "Saat 13.00'da öncü güç Yagüe'ye ulaşmak için harekete geçti. Orada katırlar ve doktor hakkında bir karar varılacak. Yani bu rotayı terk edip gerekli önlemleri alabilmek için hasta konusunda bir çözüm yolu aramaktaydı. Ne var ki o öğleden sonra öncü güç Yagüe'ye varmadan önce grubu içinden çıkılmaz bir duruma sürükleyerek uğursuz pusuya düşürdüler." Bir gün sonra Yura geçidinde son çarpışmasını yapıyordu. Bir avuç devrimci tarafından gerçekleştirilen bu başarı son derece etkileyiciydi. Yalnızca gerilla savaşını sürdürdükleri, çevredeki düşmanca doğa koşullarına karşı verdikleri mücadelede bile eşi benzeri görülmemiş devasa bir kahramanlık sayfasıdır. Tarihte bu kadar sayıda az adamın bu denli devasa bir görevi yerine getirdikleri asla görülmedi. Latin Amerika halklarının uyandırabilecekleri sınırsız devrimci kapasitesine mutlak inançları, özgüvenleri ve bu göreve kendilerini adayışlarındaki kararlılık bize bu adamların gerçek büyüklüklerini göstermektedir. Che, Bolivya'daki gerillalara şöyle bir kez şöyle demişti: "Mücadelenin bu türü bize insan soyunun en üst aşaması olan devrimciliğe erişme olanağı veriyor. Ama aynı zamanda eksiksiz insan olmamızı sağlıyor. Bu aşamalara ulaşmayacak olanlar hemen söylesin ve mücadeleyi bıraksın." Onunla birlikte sonuna dek mücadele edenler bu onurlu nitelikleri elde ettiler. Onlar, bugün tarihin gerçekten zor ve çetin bir görev için çağırdığı bir insan ve devrimci tipini simgelemektedir. Bu görev Latin Amerika'nın devrimci dönüşümüdür. İlk bağımsızlık mücadelesinde öncülerin karşısındaki düşman çöküş halindeki sömürgeci güçtü. Bugün ise devrimcilerin karşısında düşman olarak emperyalist kampın en modern teknik ve endüstriyle donanmış güçlü kalesi var. Bu düşman, halkın daha önceki baskıcı orduyu yok etmesinden sonra yeni bir Bolivya ordusu örgütleyip silahlandırmakla kalmamış, gerillalara karşı savaş için hemen silah ve askeri danışman yardımı da yapmıştı. Emperyalizm aynı biçimde bu kıtanın bütün baskıcı güçlerine askeri ve teknik yardımında da bulunmuştur. Bunların yetmediği koşullarda ise Dominik Cumhuriyeti'nde yaptığı gibi doğrudan askeri birlikleriyle saldırmaktadır. Bu düşmana karşı mücadele etmek için Çin'in ifade ettiği nitelikte devrimciler ve insanlar gerekli. Onlar devrimci olmaksızın, onlar gibi büyük zorlukların üstüne yürüme cesareti göstermeksizin, onlar gibi her an ölüme hazır olmaksızın, onlar gibi davanın haklılığına ve hakların yenilmez gücüne derinden ve sarsılmaz biçimde inanmaksızın, askeri, teknik ve ekonomik kaynaklarıyla tüm dünyaya kendini kabul ettiren Yankee emperyalizmi gibi bir güç karşısında bu kıtadaki halkların kurtuluşuna ulaşılamaz. Ülkelerinde egemen olan devasa siyasal üst yapının çoktan beri yaklaşık 200 yıl önce kurulan Burjuva Cumhuriyet olmadığını yavaş yavaş kavramaya başlayan ABD halkının kendisi de giderek artan ölçüde bu akıl dışı ve yabancılaşmış insanlık dışı ve vahşi sistemin ahlaki barbarlığı altında eziliyor. Bu sistem Amerikan halkından saldırı savaşları, politik cinayetler, ırk ayrımcılığı, insanların acımasızca ayaklar altına çiğnenmesi, dörtlüğü az gelişmiş ve aç olan bu dünyada ölçüsüz, gerici, baskıcı bir askeri aygıt uğruna ekonomik, bilimsel zenginliğin ve insan kaynaklarının iğrenç biçimde saçılıp savrulması için her geçen gün daha da çok fedakarlık istiyor. Ama yalnız Latin Amerika'nın devrimci dönüşümü, Birleşik Amerika halkına ve bu emperyalizme hesaplaşma şansını verecektir. Aynı zamanda Kuzey Amerika halkının emperyalist politikaya karşı giderek güçlenen mücadelesi de aynı şekilde Latin Amerika'daki devrimci hareketin belirleyici bir müttefiki olacaktır. Eğer yerkürenin bu bölümü köklü bir devrimci dönüşüm geçirmezse, bu yüzyılın başından beri hızlı sanayileşen, aynı zamanda toplumsal dinamik ve ekonomik yasaları sayesinde büyümesi de boyutlara ulaşan güçlü ulusla, Amerika kıtasının Balkanlaştırılmış geride kalan bölümünde feodal oligarşiler ve onların geçici ordularının boyunduruğu altında bulunan güçsüz ve gelişmeleri durmuş ülkeler grubu arasında bugün gördüğümüz ekonomi, bilim ve teknik alandaki dev uçurum giderek büyüyecek, 20 ya da daha fazla yıl sonra emperyalist üst yapının Latin Amerika halklarına dayatacağı muazzam eşitsizliğin yanında önemsiz kalacaktır. Daha yoksul, daha güçsüz, daha bağımlı ve emperyalizme daha da kul köle olalım diye bu yola çağrılıyoruz. Bu karamsar tablo, Afrika ve Asya'nın geri kalmış ülkeleri içinde aynen geçerlidir. Ortak pazarları ve uluslarüstü bilimsel kuruluşları olmasına karşın, Avrupa'nın sanayileşmiş ve geçmiş ulusları bile geride kalma olasılığı karşısında homurdandıklarında ve yanki emperyalizminin ekonomik sömürgelerine dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarına göre, böyle bir durumda Latin Amerika halklarının geleceği ne olabilir? Şüphesiz halklarımızın kaderini etkileyen bu gerçek ve tartışma götürmez durum karşısında, eyleme geçme yeteneğinden yoksun hangi liberal ve reformist burjuva ya da sözde devrimci sahtekar, özellikle Birleşik Amerika'ya bağımlı olduğumuz, bağımlılığımızın giderek arttığı sanayileşmiş bir dünya karşısında günden güne büyüyen ekonomik, bilimsel ve teknik asırlık geride kalmışlığını ortadan kaldırmak, dünyanın bu bölümünü ileriye götürmek için maddi, manevi ve insani güçleri birleştirebilecek acil ve etkili bir devrimci dönüşümünün zorunluluğundan başka bir yanıt verebilir. Eğer herhangi biri oligarşileri, despotları ve politikacıları, yanki monopollerini, yani efendileri silip süpüren ve bunu koşulların gerektirdiği gibi olabildiğince çabuk gerçekleştiren şeyinin geliştirdiği yoldan başka, biz o noktaya ulaştırabilecek sihirli bir formülü keşfettiyse elini kaldırsın ve çaya karşı ortaya çıksın. Gerçekte ezici çoğunluğu ne yazık ki yoksul olan, yaşama hakkı, kültürden ve uygarlıktan yararlanma hakkı elinden alınan Latin Amerika halklarına oluşturan 300 milyon insan, bu sayı 25 yıl sonra 600 milyona ulaşacak, için hiç kimsenin onurlu bir cevabı ve kararlı bir eylemliliği olmadığından en doğru susmak. Che'nin tavrı karşısında, onunla birlikte düşüncelerini cesaretle savunan düşenlerin tavrı karşısında susmak olacaktır. Bir kıtayı kurtarmak gibi soylu bir düşüncenin harekete geçirdiği bu bir avuç insanın yarattığı destan, iradenin, kahramanlığın ve insanın büyüklüğünün en yüksek kanıtı olarak kalacaktır. Bu, bilinçleri aydınlatacak, Latin Amerika halklarının mücadelesine yol gösterecek bir örnektir. Çünkü Che'nin kahramanca çağrısı, uğruna hayatını verdiği yoksullara ve sömürgenlere karşı ulaşacak, kesin kurtuluşlarını gerçekleştirmek için sayısız el silahları kavrayacaktır. Che, son satırlarını 7 Ekim'de yazdı. Bir gün sonra saat 13 sularında, dar bir geçitte kuşatma yarmak için geceyi beklerken, büyük bir düşman ordusu saldırıya geçti. O sırada gerilla birliğine oluşan az sayıdaki insan, karanlık basana kadar tek başlarına, sel çukurunda ve geçidin üst sırtlarına gizlenerek, kendilerini kuşatıp saldırıya geçen, sayıca üstün askerlere karşı kahramanca savaştılar. Che'nin yakınında çarpışanlardan bugün hayatta olan kimse yok. Sağlık durumunun kötülüğünden daha önce söz edilen doktorla, yine sağlığı iyi olmayan bir Perulu gerillanın Che'nin yanında olması gibi her şey, yaralandığı ana kadar onun bu arkadaşlarının daha güvenlikli bir yere çekilmelerini sağlamak için elinden gelen her şeyi yaptığını göstermektedir. Doktor bu çatışmada değil, birkaç gün sonra Euro geçidinde öldürülmüştür. Dik, engebeli ve kayalık arazi, gerillaların birbirlerini görmelerini zorlaştırıyor, hatta bazen olanaksız kılıyordu. Che'den birkaç yüz metre ötede, geçidin öteki ucunda savunma konumunda bulunanlar, aralarında Intiperado da vardı. Saldırıya karanlık basıncaya kadar karşı koydular ve sonra düşmandan uzaklaşarak daha önce kararlaştırılan toplama noktasını ilerlemeye başardılar. Che'nin yaralandıktan sonra da M2 tüfeğinin namlusu bir kurşun da kullanılmaz durumda gelinceye kadar çarpıştığı kesin olarak saptanmıştır. Üstündeki tabancanın mermisi bitmişti. Bu inanılmaz koşullar onu neden canlı ele geçtiğini açıklıyor. Bacağından aldığı yaralar yardımsız yürümesine olanaksız kılıyordu. Ama öldürücü değildi. La Higuera köyüne getirildikten sonra yaklaşık 24 saat daha yaşadı. Kendisine ele geçirilen nefek laf konuşmaya yanaşmadı. Hareket etmeyi yeltenen bir subayın suratının tam ortasına yumruğunu indirdi. Barrientos, Ovanda ve öteki yüksek rütbeli subaylar La Paz'a yaptıkları toplantıda onu hunharca öldürme kararı aldılar. Bu alçakça kararın La Higuera köyünün okulunda nasıl uygulandığı ayrıntılarıyla biliniyor. Yankilerce eğitilen binbaşı Miguel Ayora ve Albay Andesteig öldürme görevini Ausbay Mario Teran'a verdiler. Ausbay son derece sarhoş bir halde sınıfa girdiğinde biri Bolivyalı, diğeri Peri olan iki gerillayı öldüren silah seslerini duymuştu. Celladının bacaladığını görünce kesin bir dille hadi ateş et, korkma dedi. Çığırı çıkan Ausbay komutanları Ayora ve Selih'ten yeniden öldürme emri alınca içeri girdi ve makineli tüfeğinin kurşunlarını Çe'nin üzerine boşaltarak emri yerine getirdi. Çe'nin çarpışmadan birkaç saat sonra öldüğü bildirildiğinden emri uygulanlara büyük yaralar açılmaması için kafasına ve göğsüne ateş etmemeleri söylenmişti. Bu, Çe'nin can çekişmesinin sarhoş bir başçavuş tarafından Çe'nin sol tarafında öldürücü mermiyi ateşleyerek zalimce uzatılmasına yol açtı. Bu tutum, tutsak aldığı Bolivyalı subay ve askerlerin hayatlarına karşı onun gösterdiği özenle tam bir karşıtlık içindedir. Çe'nin aşağılık düşmanlarının eline geçirdiği son saatlerinin çok acı yüklü olduğu kesin. Ancak hiç kimse bu sınava Çe'ye kadar hazırlıklı olamazdı. Bu günün elimize nasıl geçtiğini açıklamamız şimdilik olanaksız. Ancak herhangi bir maddi karşılığının rol oynamadığını söylemek yeter. Günlük, Çe'nin Lechuza'da geliş tarihi olan 7 Kasım 1966'da Yura geçirdiğindeki çarpışmadan bir gün önce yani 7 Ekim 1967'ye kadar olan tüm notları içermektedir. Henüz elimize geçmeyen birkaç sayfa daha var. Ancak bu sayfalar pek önemli olan gerçekleşmediği günlere ilişkin olduğu için içeriğinin bütünlüğünü etkilemiyor. Belgelerin özgünlüğü konusunda herhangi bir kuşku bulunmamasına karşın bütün fotokopiler gerek doğruluğunu denetlemek gerekse ne kadar küçük olursa olsun herhangi bir olası değişikliği saptayabilmek için titizlikle incelendi. Notlar bugün hayatta olan bir başka gecedanın günlüğüyle karşılaştırıldı ve ikisinin bütün noktalarda çakıştığı görüldü. Ayrıca bugün yaşayan ve tek tek olayların tanığı olan bazı gecelaraların anlattıkları da notların doğrulanmasına yardımcı oldu. Söz konusu belgelerin Çe'nin günlüğüne ait olduğu böylece saptandı. Bu küçük ve okunaksız yazıyı çözmek zor bir işti. Bu çalışma Çe'nin hayat arkadaşı Alia Damaşta Guevara'nın eşsiz yardımıyla gerçekleşti. Bu günlük Fransa'da François Maspero Yayınevi, İtalya'da Feltrinelli Yayınevi, Federal Alman Cumhuriyeti'nde Tricont Yayınevi, Birleşik Amerika'da Rampart Dergisi, Fransa'da İspanyolca olarak Ediones Rua de Iberico, Şili'de Revista Punto Final Dergisi, Meksika'da Siglo Yayınevi tarafından ve bazı başka ülkelerde hemen hemen aynı zamanda yayınlanacaktır. Zafer Edek Daima, Fidel Castro, 1968. Çe'nin Bolivya günlüğünün ilk resmi baskısı için kalem alınmıştır. İkinci ayrımın sonu, sayfa 35.